Ayrım 16.
Ragıp Bey, önemli bir haber geldiğini daha baştan beri anladığından dikkatle dinliyordu. Hasan Efendi biraz susup Ragıp Bey'e fazla bilgi vermeden vaziyeti nasıl anlatacağını düşündü. Şeyh Efendi diyor ki, Ragıp Bey birkaç gün garnizona uğramasın, hatta mümkünse şehir dışına çıksın diyor. Peki niyesini de söyledi mi Şeyh Hazretleri, yoksa onu da remil atıp ben mi bulacağım? Hasan Efendi yüzünü buruşturdu. Niyesi? Sonunda her şeyi anlatmadan işin içinden çıkamayacağını kestirdi. Niyesi şu, bir iki güne kadar asker ayaklanacak, kıyam olacak diyorlar. İttihatçı zabitleri öldürecekler. Ne istiyorlarmış, neden ayaklanacaklarmış? Şeriat istiyorlar. Yeniden Osmanlı'nın hak dinine gelmesini, yollarda açık saçık kadınların dolaşmamasını, namusun payimal edilmemesini istiyorlar. Farmason subayların yoldan sapıttığı ahaliyi yeniden şeriate döndürecekler. Hasan Efendi birden kendini kaybetmiş, uyaran bir dost gibi değil, ayaklanacak olanların sözcüsü gibi konuşmaya başlamıştı. Ragıp Bey gözlerini kısıp baktı. Peki sen ne diyorsun bu olacakları Hasan Efendi? Bunca yıl birlikte nice maceradan geçtikleri, birlikte düğün yapıp iki kardeşi alıp akraba oldukları, her zaman sevdiği ama görüşlerine katılmadığı Ragıp Bey'in elini tuttu Hasan Efendi. Git Ragıp Bey, git, bir zaman uzaklaş buradan. Ragıp Bey'in sesini çıkartmadığını görünce üsteledi. Allah lillah aşkına git, bildiğin gibi değil bu sefer, çok kan akacak. Senin yapabileceğin bir iş yok, kimsenin yapabileceği bir iş yok. Bir iki güne kalmaz bu şehir ayağa kalkıp kefenini giyecek. Anlamadım Hasan Efendi, şeriat istiyorlar diyorsun ama şeriat durduğu yerde duruyor. Halife Hazretleri dersen o da sarayında sıhhat ve afiyetle oturuyor, isyana ne lüzum var? Ragıp Bey yapma Allah aşkına, şeriat bu mu? Avratların ellerini yüzlerini maymun gibi boyayıp muhallebici dükkanlarında camekan simiti gibi oturmaları mı? Allah korkusu olsa bir Müslüman evladı helalini böyle ortalığa salar mı? Sen benden iyi biliyorsun. Senin için söylemiyorum ama Selanik'ten gelen zabitler Beyoğlu'nu kerhaneye çevirdiler. Her yanda fuhuş, zina, günah. Bir ayet söyle desen söyleyemeyecek adamlar sıra Charleston türküsüne geldi mi susmak bilmiyor. Hem Ragıp Bey, Molla takımını askere yazmak, dünyanın duaları yüzü suyu hürmetine ayakta durduğu bu mübarekleri ayaklar altında ezdirmek, dini bütün zabitleri bunların hepiciğine alaylı diye ordudan atmaya kalkmak neyin nesi? Bu mu şeriat, bu mu din, bu mu Müslümanlık? Ragıp Bey arkasına yaslandı. Yahu Hasan Efendi, sanki kendin de bilmezmişsin, hiç orduda olmamışsın gibi konuşma. Şu ordunun haline bak, git bir de gavur dediklerinin ordusuna bak. Her savaşta yenilmek mi Müslümanlık? Elin oğlu çatır çatır mitralyözleriyle Müslüman evladını kırarken hala süngüyle savaşmaya çabalamak mı şeriat? Bunlar palavra, kusura bakma ben açık konuşuyorum. Bizim genç zabitlerin biraz azdığı doğru. Evet ama senin dini bütün dediğin zabitler de ordudaki her türlü yeniliğe karşı be birader. Padişah da bunları el altından kışkırtıyor. Mollaları din elden gitti diye bağırtıyor. Şimdi dinin gibi doğru söyle. Sen de askerlik yaptın. Şu ordunun halini beğeniyor musun? Yarın bir gün kötü Bulgar Yunan'la birleşip payitahtın kapısına dayandığında bu ordu seni koruyabilir mi? İkisi de aslında hangi konuyu konuşmak için buluştuklarını, hemen kapılarının önünde bekleyen tehlikeyi unutmuşlar, Osmanlı erkeklerinin en sevdiği konuyu tartışmaya koyulmuşlardı. Hasan Efendi koltuğunda bir iki kımıldandı. İyi söylüyorsun da Ragıp Bey, küffarı asırlarca titreten, gavuru Sultan Süleyman'ın ayaklarının dibinde kıvrandıran o orduya ne oldu? Sen bana onu söylesene. Benim ağzım öyle pek fazla laf yapmaz. Lakin bizi Kur'an'ın emirlerini unutmak bu hale getirmedi mi? Tahta sarhoş Selim geçtikten sonra ülkenin bereketi kaçmadı mı? İmanını kaybetmiş bir orduya tüfek versen ne olur, top versen ne olur? Tetiği çekecek parmak titredikten sonra ne fayda? Allah'tan korkmayan, halifesine hizmetten imtina eden bir ordu küffarın karşısında kaçmaz da ne yapar? İşte ordunun durumu ortada. Sen dahi şikayet ediyorsun. Niye? Bu ordu Allah'ın ipini bıraktı çünkü. Enver'in ipine tutundu. Ragıp Bey tam cevap vermeye hazırlanırken dışarıdan nöbet değiştiren askerlerin postal sesleri, tüfek şakırtıları, komutlar duyulunca ikisi birden irkili pencereye doğru yürüdüler. O sesler onlara aslında Hasan Efendi'nin niçin oraya geldiğini hatırlattı. Neyse dedi Ragıp Bey. İnşallah bunu daha geniş bir zamanda daha rahat konuşuruz. Bu ayaklanmanın ne zaman olacağını biliyor muymuş Şeyh Hazretleri? Bir tarih söyledi mi sana? Hayır ama bir iki gün içinde olacak. Kışladan uzak durmanı istiyor. O olmaz da. Ragıp Bey bıyıklarını dişlerinin arasında çiğneyerek bir zaman düşündü. Bak, en iyisi ne yapalım Hasan Efendi? Önce bizim valide ile hanımı tekkeye atalım. Onlar koca köşkle bir başlarına kalmasınlar. Gerçi Arnavut bahçıvan var. Lakin böyle durumlarda kimseye güvenilmez. Onları sağlama aldıktan sonra benim ne yapacağımı düşünürüz. Hasan Efendi birden eski günlerinde, gençliklerinde güldüğü gibi gülüverdi. Bu iri yarı, molla kılıklı adamdan beklenmedik masum ve çocuksu bir gülümsemesi vardı. İlahi Ragıp Bey, ben sabahtan köşke araba gönderdim zaten hanımları alsınlar diye. Tekkede de daireleri hazırlandı. O yandan sen meraklanma. Seni bir an önce şehir dışına atalım. Birkaç gün buralara uğrama. Daha biraz önce düşman gibi gördüğü, öfkelendiği insanın kendisi bir şey söylemeden annesiyle eşini korumak için önlemler almış olması, kardeşçe bir dostluk göstermesi Ragıp Bey'i birdenbire sevindirmiş, ona şaşırtıcı bir güven vermişti. Sağ ol Hasan Efendi dedi. Sayende biz bunları da hallederiz. Siz tekkeye mukayyet olun. Ben başımın çaresine bakarım. Şeyh Efendi'ye hürmetlerimi ve şükranlarımı söyle. Ben de ilk fırsatta uğrayacağım. Sarılıp helalleştiler. Hasan Efendi söyleyeceği bütün lakırdıları söyleyememiş insanların ağır hareketleriyle her an dönüp bir şey daha söyleyecekmiş gibi ayaklarını sürükleyerek kapıya doğru gitti. Kapıyı açarken bir an durakladı. Sonra ne düşündüyse düşündü, hızla kapıyı açıp dışarı çıktı. Nizamiye'den çıkarken Ragıp Bey'in ölmesinin kendisini çok üzeceğini şaşkınlıkla ve acıyla fark etti. Nizamiye'deki nöbetçiler değişmişti. Girerken karşılaştığı neferin yakınlarda olup olmadığına baktı. Görse ona iki laf edecekti. Ama nefer çoktan nöbetini devredip gitmişti. Ragıp Bey de Hasan Efendi'nin arkasından kaputunu giyip karargâhtan ayrıldı. Biraz önce aldığı haberin ağırlığına rağmen içinde kendisini huzursuz eden garip bir sevinç vardı. Cağaloğlu'ndaki İttihat Terakki karargâhına gitmek için bir araba bakınırken bir yandan da bu sevincin nedenini anlamaya çalışıyor, böyle bir zamanda manasız bir sevinç duyduğu için neredeyse kendine kızıyordu. Meydanda değdiği yeri yakan haşin bir rüzgar esiyor, siyah eflatun erguvan, yeşil mor çarşaflı kadınların çarşafları, alttan giren rüzgarla rengarenk balonlar gibi şişip kabarıyor, erkekler kırmızı feslerinin uçmaması için bir elleriyle tepelerine bastırarak yan yan yürümeye uğraşıyorlardı. Bir tek araba bile gözükmüyordu ortalıkta. Ragıp Bey kaputunun yakalarını kaldırıp başını önüne eğerek iri ve dengeli adımlarla Beyoğlu'na doğru yürüdü. Karaköy'e inip oradan Cağaloğlu'na gitmeye karar vermişti. Ağabeyinin henüz Berlin'den dönmemiş olmasına canı sıkılıyordu. Cevat Bey burada olsaydı onunla rahatça konuşup olup bitenleri anlatabilir, ağabeyini yaklaşan tehlikenin büyüklüğüne inandırabilirdi. Ama öbür iddiatçılar bir şeyhten gelen habere kolay kolay inanmazlar, sırf haberin kaynağı bir din adamı diye bunda bir tuzak, bir hile ararlar, bir din adamına inandı diye Ragıp Bey'in saflığına gülerlerdi. Ragıp Bey daha sonraları öldükten sonra bile dinmeyen öfkesiyle Osman'a kendilerinden başka kimseye inanmıyorlardı demişti. Hatta kendilerine bile inanmıyorlardı. Cemiyetin idarecilerine olan inançlarını dahi kaybetmişlerdi. Her biri bir başka adamın peşine takılmış, diğer idareciden şüphelenir olmuştu. Güç onları hastalandırmıştı. Cevat Bey'in yorumu elbette daha derinlikli olmuştu. Başkaldırının ateşi demişti Osman'a. Kendisini kontrol edecek hiçbir fikirle beslenmeyince çılgın bir yangına dönüp bütün inançları yakıp kül etti. Yalnızca hırs ve öfke kaldı geriye. Afyon alışkanlığı gibi sürekli olarak şüpheye ve kızgınlığa ihtiyaç duyan bir isyan şehvetiyle yaşadık yıllarca. İsyan edecek kimse kalmayınca hayata isyan edip ölüme sarıldık. Cephelerinde küçük mermer heykeller, çatı alıklarında süslü oymalar olan, gri binaların arasından yürürken caddeyle küçük sokakların kesiştiği köşe başlarında ani rüzgar anaforlarına rastlayarak kaputuna sarılmak zorunda kalan Ragıp Bey, rüzgardan korunmak ister gibi sıkı sıkıya kapalı demir apartman kapılarının vitrinleri içerideki insanların soluğuyla buharlanmış birahanelerin, camlarına esans afişleri asılmış dükkanların arasından geçerek yüksek kaldırmalarına, duruma vardı. Dam altlarına sığınmış işportacıların rüzgarla dağılan zayıf bağırtılarını aldırmadan Karaköy'e indi. Aniden denizden gelen yosun kokusunu ve suyun yüzüne vuran ıslak soğuğunu hissetti. Karaköy'de de araba yoktu. Rüzgarla savrulur gibi bir kaldırımdan bir kaldırıma paltolarını ve feslerini tutmaya çalışarak geçmeye uğraşan birkaç kişinin dışında köprünün başı boştu. Bir iki çatana kenara demirlenmişti. Rüzgarın ve Haliç'in uğultusunu dinleyerek yanaklarında ve kulaklarında meşin kamçılar gibi acıtıcı vuruşlarla kendini hissettiren rüzgara aldırmamaya çalışarak köprüyü geçti. Canı sıcak bir odada oturup çay ve sigara içmeye çekiyor, sokaklarda yürümek zorunda olmasına, gittiği yerde kendisine inanmayacaklarını bilmesine duyduğu kızgınlık gittikçe büyüyor ama bu kızgınlığın altındaki kendisini tedirgin eden nedensiz sevinç de orada öyle duruyordu. Hissettiği sevinç öyle garip bir duyguydu ki Ragıp Bey'in diğer duyguları yaşamasına engel olmuyordu. Onları kendi ışığıyla karanlıkta bırakacak kadar aydınlık değildi. Öfke, sıkıntı, bıkkınlık, huzursuzluk, kaygı yol boyunca yer değiştirerek Ragıp Bey'in içini yokluyor, varlığını hissettiriyor ama her zamanki gibi dolu dolu yaşanmıyorlardı. Bütün bu duygular o sebepsiz sevinç yüzünden kaygan bir zeminin üstüne kurulmuş binalar gibi biraz sonra yıkılacakları, yok olacakları duygusunu da birlikte getiriyorlardı. Ragıp Bey öbür duyguların her birinin nedenini açıkça görebilmesine rağmen sevincinin nedenini anlayamadığından bu sevinç duygusu öbürleri kadar güçlü ve açık hissedilmese de hepsinden daha fazla fark ediliyordu. Cemiyetin merkezinde onu, ordu içindeki ürkütücü ününün ve Cevat Bey'in kardeşi olmasının ona sağladığı ayrıcalığa uygun bir biçimde saygıyla ama epeyce mesafeli karşıladılar. Sokağa bakan geniş bir odaya aldılar. İçeridekilerden bir kısmını Hakkı Bey'i, Abdülkadir Bey'i, Mümtaz Bey'i, pencerenin kenarında oturan kumral bıyıklı, yumuşak yüzlü Müştak Bey'i eskiden tanıyordu. İçeri girdiğinde anlık bir sessizlik oldu. İlk ayağa kalkan bir zamanlar Fuat Paşa'nın mahiyetinde birlikte oldukları Müştak Bey'di. Gerçek bir muhabbetle yanına gelip "O, buyur Ragıp Bey," dedi. "Nasılsın? Hayırdır, hangi rüzgar attı seni buralara? Pek uğramazdın." Çoğu eski subay olan ve daha sonra İttihat Terakki'nin silahşörlüğünü yüklenen öbürlerinde ise yabani hayvanların kendi cinslerinden birine rastladıklarında gösterdikleri türden saygılı ama kuşkulu bir hal vardı. Onlar Ragıp Bey'i, Ragıp Bey onları eski vukuatlarından biliyordu. Hepsi aynı saftaydı ama gene de herkesin usulca dirseğiyle koltuk altındaki tabancasını yokladığını Ragıp Bey tecrübeli gözleriyle hemen gördü. Kısa süren bir selamlaşma faslından sonra Ragıp Bey bir kahve söylediler. Ardından huzursuz bir sessizlik sardı odayı. Kimse ilk sözü almak istemiyordu. Ragıp Bey geldiğinde çoktan pişman olmuştu ama artık hiçbir şey olmamış gibi çekip gitmesi mümkün değildi. Onun gibi birisi merkeze geldikten sonra hiçbir şey söylemeden gidemez, giderse ardında belki de hayatına mal olacak ağır bir kuşku bulutu bırakabilirdi. Sessizliği aralarında Ragıp Bey'i gerçekten seven tek kişi olan Müştak Bey bozdu. Ragıp Bey hayırdır? Pek hayır sayılmaz Müştak Bey. Ragıp Bey iskemle gıcırtılarını hissetti. Herkes yerinde şöyle bir kıpırdanıp dikkat kesilmişti. Mollaların askeri kışkırttığını, bir iki gün içinde bir ayaklanma düzenleyeceklerini duydum. Kimse sesini çıkarmayınca Ragıp Bey kendisini dinleyenleri inandırmaya çalışarak devam etti. Haber sağlam yerden. Güvendiğim eski bir dostum söyledi. Hakkı Bey her zamanki küste haliyle sordu. O nereden duymuş? Ragıp Bey bu soruyu soracaklarını ve gerçeği öğrendiklerinde yüzüne karşı olmasa da arkasından alay edeceklerini biliyordu. Ne söyleyeceğine karar vermek için zaman kazanmaya çalışarak tabakasını çıkartıp bir sigara yaktı. Mollaların arasında ahbapları var. Hakkı Bey arkasına yaslandı, cesaretini ve şöhretini kıskandığı, cemiyete her zaman biraz uzak duran Ragıp Bey'e duyduğu nefreti gizlemeye çalışmadan her zaman bela arayan haliyle gülümsedi. Ahbaplarını mı gamazlıyor bu senin dostun? Ragıp Bey sigarasını yanındaki tabloya bırakıp usulca ceketinin önünü açarak odadakilere baktı. Aralarında Müştak Bey'den başka güvenebileceği kimse yoktu. O da bir kavgada en fazla tarafsız durur ama Ragıp Bey'den yana çıkmazdı. Ötekiler alabildiğine kıyıcı, tabancayı tesbih gibi elinden düşürmeyen, attığını vuran adamlardı. Ragıp Bey midesinin üstünde bir kasılma hissetti. Şimdi bildiği bir oyunu oynamaya hazırlanıyordu. Ölümün kenarında gezinmenin, kendini her defasında ölümle sınamanın ruhunda yarattığı yakıcı haz içini doldurdu. Odadaki diğer adamlar gibi o da ölümle oynamayı seviyor, yaşadığını ancak ölüme bu kadar sokulup ona dokunduğunda anlıyor, ancak ölümü karşısında etli canlı bir insan gibi gördüğünde yaşadığının böylesine güçlü bir şekilde farkına varıyordu. Şekilleri gölgeler haline gören yarı kör bir adamın gözlerinin açılması, zorlukla nefes alan birinin aniden ciğerlerini havayla doldurabilmesi gibi bir şeydi bu. Her şeyin görüntüsü, ışığı, kokusu keskinleşiyor, başka zamanlarda biraz cansızlaşan bütün duyguları hassaslaşıyor, ruhu yeniden hayata kavuşmanın coşkusuyla kabarıyordu. O ünlü gülümsemesiyle gülümsedi. Bu herkes için tanıdık bir gülümsemeydi. Herkes ölümün kokusunu almış, herkes içine derin bir soluk çekip sırtını dikleştirmişti. Kimse kımıldamıyordu ama herkesin kaslarının gerginleştiği hissedilebiliyordu. Kimi öpeceğini bilmedikleri güzel bir kadın gibiydi ölüm. Ondan ürküyorlar ama ancak onu gördüklerinde bu kadar heyecanlanıp varlıklarını ve erkekliklerini hissediyorlardı. Konağın ahşap merdivenlerinin gıcırdadığını, birinin merdivenlerden çıkıp odanın önünden geçtiğini duydular. Sobadaki ateşin hırıltısı, çatının saçaklarını vuran rüzgarın uğultusu, uzaktan uzağa çalan bir vapur düdüğü, avludaki taşlara çarpan yağmurun, kırılan camları andıran şakırtısı tek tek duyuluyordu. Biz gammazlığın dolaştığı yerlerde dolaşmıyoruz Hakkı Bey, öyle olsa seninle daha sık karşılaşırdık. Hakkı Bey ordu içindeki ünüyle ve İttihat Terakki için defalarca hayatını ortaya koymasına rağmen hep teşkilata mesafeli duruşuyla kendisini öfkelendiren Ragıp Bey'i görünce silahşörlerin kendi aralarındaki ölüm dansında bir adım atmıştı ama bu tehlikeli çıkışının bir nedeni içindeki dayanılmaz ölümle oynaşma dürtüsü ise ikinci nedeni de alttan alta Ragıp Bey'in bir sonraki adımı atmayacağına duyduğu güvendi. Bir silahşör kalabalığının arasında kendi aleyhine biteceği çok açık bir meydan okumaya, onun bu kadar açık bir meydan okumayla cevap vermeyeceğini düşünmüştü. Ragıp Bey'in cevabını duyunca ayağa kalktı. Lafını tart da konuş Ragıp Bey. Ragıp Bey yerinden kımıldamadı. Sadece sağ kolunu sandalyeden aşağı doğru bırakıp askeri liseden beri hep üniformasının yeninde taşıdığı bıçağı avucunun içine düşürdü. Hakkı Bey tabancasına davrandığında daha o tabancasına dokunurken oturduğu yerden onun iki kaşının arasından vurabileceğini biliyordu. Asıl ondan sonraki hamleleri düşünüyordu. Hangileri tabancalarına davranacaktı? Tabancasını çektiğinde ilk hangisini vurmalıydı? Hakkı Bey'den sonra Abdülkadir Bey vurmaya karar vermişti. Lafı ben yemeyeceğim ki ben tartayım Hakkı Bey. Lafı yiyen tartacak artık. Yardım etmek, yaklaşan bir kasırgayı haber vermek için geldiği yerde Hakkı Bey'in kibirli küstahlığı yüzünden bir anda ölümle karşılaşmıştı. Ragıp Bey'in cevabından sonra artık Hakkı Bey'e tabancasını çekmekten başka çare görünmüyordu. Bu sözün altında kalamazdı. Söylenen söz ise bir başka sözle temizlenecek gibi değildi. Göz göze geldiler. İkisinin bakışlarında da hiçbir duygu yoktu. Ne korku ne de öfke. Yalnızca karşısındakinin ne zaman harekete geçeceğini gözünden anlamak için hiç kımıldamadan bakıyorlardı. Hakkı Bey tam elini tabancasına atmak için hazırlanırken Müştak Bey'in yumuşak sesi duyuldu. Arkadaşlar! Hakkı Bey duruşunu hiç bozmadan yalnızca gözünün ucuyla Müştak Bey'e baktı. Müştak Bey kollarını usulca iki yana açıp silaha davranmak gibi bir niyeti olmadığını göstererek yerinden kalktı. İkisinin arasına gelip durdu. Düşmanlarımızı kendimize güldüreceğiz durduk yerde. Ragıp Bey bir tehlikeden bizi haberdar etmek için buraya geliyor. Hemen burnumuzun dibinde teşkilatlanan yobaz takımının ayaklanmaya hazırlandığını söylüyor. Biz bir tedbir düşüneceğimize birbirimize giriyoruz. Bence hemen diğer arkadaşları da vaziyetten haberdar edelim. Nedir ne değildir bir tetkik edilsin. Talat Bey'e haber salalım. Münasip görürse o diğer azaları toplantıya davet etsin. Payitahta asker ayaklanırsa bütün memlekette bunun sıkıntısı hissedilir. Böyle dar zamanda birbirimizi kırmamız hiç yakışık almaz. Bence kafa kafaya verip düşünme vaktidir. Burada kimsenin evelallah ölümden korkusu yok. Kimsenin kimseye bir şey ispatlamasına da ihtiyaç yok. Kendini defalarca düşmanın karşısında ispatlamış. Öyleyse nedir bu halimiz? Şöyle bir oturalım salim kafayla bir düşünelim. Tamam, söz var yiğidi öldürür, söz var yılanı deliğine döndürür. Ama burada bir yanlış anlama oldu. Bu çatının altında kimin kime düşmanlığı olabilir ki? Kim kime kem söz söylemeyi aklından geçirir ki? Hakkı Bey hiç kımıldamadan duruyordu. İkna olup olmadığı belli değildi. Alt dudağını dişlerinin arasına almış, yüzü sanki kasılıp donmuştu. Ragıp Bey'e bakıyordu. Onu tanıyanlar tabancasını çekmesinin an meselesi olduğunu hissediyorlardı. Abdülkadir Bey araya girmesi gerektiğini düşündü. Hukukları eskiydi, sözünü dinletebilirdi. Cemiyet merkezinde silahşörlerin kendilerini uyarmaya gelmiş birine, üstelik de Ragıp Bey gibi dürüstlüğüyle ve hizmetleriyle tanınan birini vurmaları, teşkilatın içinde silahşörlere karşı başlayan muhalefeti hızlandırabilirdi. Ayrıca Ragıp Bey'in Cevat Bey'in kardeşi olması durumu daha da ciddileştiriyordu. Müştak Bey haklı dedi oturaklı bir sesle. Bu zor zamanda cemiyetin merkezinde bir hadise çıkması teşkilata zarar verir. Kendimizden evvel teşkilatı düşünmemiz iktiza eder. Zaten ortada mübalağa edilecek bir şey de yok. Hakkı Bey Abdülkadir Bey'e baktı ama gözünün ucuyla sürekli Ragıp Bey'i kontrol ediyordu. Başıyla Ragıp Bey'i işaret etti. Sen bunun söylediğini duymadın mı? Abdülkadir Bey, Ragıp Bey'in bir açıklama yapması halinde meselenin halledilemeyeceğini anladı. Ragıp Bey sana bir şey söylemedi. Ragıp Bey sizin Hakkı Bey ile aranızda bir garez mi var? Ragıp Bey sakin bir sesle cevap verdi. Benim kimseye bir garezim yok. Garezim olsa bunu zaten herkes öğrenirdi. Ben gizli garez besleyenlerden değilim. Beni tanıyan herkes bunu bilir. O sırada ikisinin de en çok istediği, bundan büyük haz alacakları tek şey, karşısındaki hasmını öldürmekti. Bu büyük isteğe rağmen harekete geçmelerini, yapacaklarının yakışıksız kaçacağı kaygısı önlüyordu. Yapacaklarının yakışıksız bulunması, onlara duyulan saygının kaybolması anlamına gelirdi ki buna asla katlanamazlardı. O yüzden ikisi de öfkeyle girdiği bu tartışmadan, lafın altında kalmadan onurunu kurtararak çıkmaya uğraşıyor, silahşörler dünyasında en az tabanca ustalığı kadar sık görülen diplomasi ustalığıyla, sözcüklerle oynayarak yeniden hakaret etmeden ama hakarete de uğramadan sıyrılmaya çaba gösteriyorlardı. Abdülkadir Bey kendisinde artık bir içgüdüye dönüşmüş bulunan tecrübeleriyle harekete geçmesi gerektiğini hissedip ayağa kalktı. Hakkı Bey'in kolundan tuttu. Geç otur Hakkı. Artık uzatmaya mahal yok. İşte Ragıp Bey de söyledi. Ortada bir garez yok. El alemi kendimize güldürmeyelim. Hakkı Bey hiçbir şey söylemeden oturdu. Ama hala alt dudağı dişlerinin arasındaydı. Kalktığım anda çekip vurmalıydım deyusu diye düşünüyor. Araya ötekilerin girmesine fırsat verdiği için içi içini yiyordu. Ama artık yapılabilecek bir şey yoktu. Kavgayı uzatmak bundan böyle yersiz kaçacaktı. Ragıp Bey de Hakkı Bey de ölümcül birer hasım edindiklerini, bu anlamsız tehlikeli birkaç dakika içinde birinden biri ölene kadar devam edecek bir düşmanlığın tarafı olduklarını biliyorlardı. Bir gün bir yerde bu tartışmanın hesabı sorulacak, kozlar paylaşılacaktı. Ragıp Bey bıçağı avucunun içinde sessizce tutuyor, tek tek odadakileri süzüyordu. Hakkı Bey'in terbiyesizliğine cevap vermiş, sözünden geri adım atmamış, Hakkı Bey'in bir anlık tereddütü sayesinde de bu tartışmanın gizli galibi olmuştu. Ama kendisine meydan okuma cüretini gösteren Hakkı Bey'i hiçbir zaman affetmeyeceğini, bunun öcünü mutlaka alacağını da biliyordu.